Ayrım 9.
Bu iflas sonunda yabancı alacaklılar, ülke gelirlerine doğrudan doğruya el koymuşlar, bazı vergileri kendileri toplayarak borçlarını kapatmaya başlamışlardı. Genel borçlar anlamına gelen duyun-u umumiye, devlet içinde ayrı bir devlet olmuştu. Duyun-u umumiye o denli sağlam ve güçlüydü ki, Osmanlı Devleti'nin memuru olmaktansa duyun-u umumiye memuru olmak tercih ediliyordu. Çünkü zaman zaman Osmanlı Devleti maaşları ödemekte güçlük çekiyordu. Oysa temel gıda maddelerinden alınanlar başta olmak üzere en güvenli vergi ve gelirlerine el koymuş olan duyun-u umumiye yönetiminin böyle bir sorunu yoktu. F. Bir yandan yabancıların tüm artı ürün ve artı değerleri yurt dışına götürmesine yol açan ekonomik imtiyazlar, öte yandan alınan borçlar sonunda iflas etmiş bir ekonomi, yani bir yandan kapitülasyonlar, öte yandan duyun-u umumiye Osmanlı İmparatorluğu için hiçbir biçimde hiçbir çıkış yolu bırakmamıştı. Ekonomik koşulları genel olarak değerlendirdiğimiz zaman imparatorluğun ekonomik olarak çökmüş, bitmiş olduğunu hemen görüyoruz. Bu nedenle yalnız ekonomik nedenler bile Osmanlı İmparatorluğu'nda bir devrimin nesnel koşulları için yeterliydi. Bir başka deyişle yalnızca ekonomik koşullar Türk devrimini zorunlu kılıyordu. İşte bu ekonomik koşulları bir devrimden başka yola değiştirmenin yolu yoktu. 2. Toplumsal koşullar. A. Osmanlı toplumu sahip olunan değerler ve kurallar açısından tam bir kargaşa, toplum bilimsel deyimiyle tam bir anomi içinde görünüyordu. Bir yandan İslam değerleri yozlaşmış, öte yandan Batı değerleri topluma bölük pörçük bir biçimde sızmıştı. Yöneticiler topluma olan egemenliklerini tümüyle yitirmişler, genel istek ve beklentilere yanıt veremez duruma düşmüşlerdi. Halk bir yandan sürekli uğranılan savaş yenilgileri sonunda büyük göçlerle karşı karşıya kalmış, öte yandan günlük yaşamını sürdürmek konusunda bile akıl almaz güçlüklerin içine düşmüştü. Bu durumda ne günlük yaşam açısından ne de gelecek açısından bir umut kalmamıştı. Tüm bu belirtiler ve koşullar, anominin en önemli göstergelerinden biri olan umutsuzluk duygusunu gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan son derece yaygınlaştırmıştı. B. Osmanlı toplumundaki farklı cemaat ve milletleri bir arada tutan dinsel, toplumsal, kültürel tüm kurumlar işlevlerini yitirmişlerdi. Ne siyasal, ne mesleksel, ne de dinsel etkinlikler insanları birbirine bağlamaya yetiyordu. C. Toplumdaki tutarsızlıkların, çatışma ve çelişkilerin haddi hesabı yoktu. Hemen hemen her alanda çelişkiler vardı. Bir yanda en Avrupai yaşam biçimi, öte yanda en dinsel ve yoksul yaşam biçimi aynı mahallede bile gözlenebiliyordu. D. Tüm bu özelliklere ek olarak Osmanlı toplumu henüz kapitalistleşmemiş bir toplumdu. Bu nedenle de merkezi bir feodal yapıdan dolayı oldukça basit bir ilişkiler ağına sahipti. Sonuç olarak da özellikle asker ve sivil aydınlar arasındaki huzursuzluklar ortamı bir devrim için son derece elverişli duruma getirmişti. E. Toplumdaki farklı sınıf ve grupların çıkarları tam bir kargaşa içinde ancak güçlü olanın ve bu gücünü kullananın elde edebildiği çıkarların egemenliği altındaydı. Farklı grup ve sınıfların çıkarlarını geleneksel ve barışçı yollarla bir araya getirecek mekanizmalar ya yoktu ya da çökmüştü. Örneğin parlamento fiilen hiçbir işe yaramaz hale gelmişti. Oysa Iron Parlamento'yu Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl işlevsel kıldığını hiç unutmamalıdır. F. Çağdaş toplumlarda bile zor görülen toplumsal hareketlilik Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde çok az sayıda kişi için, savaş vurguncuları için belki geçerliydi. Fakat Osmanlı'nın zaten durağan bir yapıya göre örgütlenmiş olan ilişkiler ağı toplumda yukarı hareketliliğine izin verecek nitelikte değildi. G. Osmanlı geleneğinde gerek asker ve sivil bürokrasisinin genel olarak gerekse sivil bürokrasinin bir bölümünü oluşturan ulemanın özel olarak önemli bir belirleyici rolü olduğu bilinen gerçeklerdendir. Zaman zaman ulema ile Yeniçeri birleşerek Osmanlı tahtını bile denetim altına almışlardır. İşte tanzimat ve ıslahat fermanları ve 1. ve 2. meşrutiyet ile daha da güçlenen bürokrasi imparatorluğun çökmekte olduğunun farkındaydı. O zamanlar hemen hemen bürokrasi ile aynı anlamda alınabilecek olan aydınlar da artık imparatorluğun elden gittiğinin bilincine varmışlardı. Yalnız burada önemli olan bir nokta, aydınlar denilen kesimin kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturmadığıdır. Bir bölümü İslam düşüncesine sığınırken, bir başka bölümü neredeyse kanımızı bile Avrupa ile değiştirmekten söz ediyordu. Ancak tüm grupların ortak bir noktada birleştikleri görülüyordu. İmparatorluk batmaktaydı ve şöyle ya da böyle kurtarılması gerektiğiydi. Farklı görüş ve düşüncede olan aydınların tümü yönetimin artık bu biçimiyle imparatorluğu sürdüremeyeceği konusunda anlaşmış görünüyorlardı. Bu aralarda aydınlara karşı ileride siyasal koşullar bölümünde ayrıca da değinileceği gibi büyük baskılar uygulamaya başlanmıştı. Örneğin ünlü yazar ve gazeteci Şinasi Meclis-i Marif'teki görevinden sakalını kestiği gerekçesiyle Ali Paşa tarafından alındı. Asıl neden hükümeti eleştirmesi ve Ali Paşa ile arası açılmış bulunan Reşit Paşa yanlısı olmasıydı. Birbirleriyle anlaşamayan aydınlar işlerin kötü gittiği konusunda anlaşıyorlardı. Osmanlı aydın açısından da halk açısından da beklentiler toplumun sağladığı olanakları aşmıştı. İlginç olan nokta bunun nedeninin Batı toplumlarının sergilediği örnekler ya da dıştan gelen tüketim normları değil doğrudan doğruya Osmanlı toplumunun geçmişi olmasıydı. Bir zamanların görkemli Osmanlı toplumu ve onun sağladığı olanaklar hiç kuşkusuz hala belleklerde yaşıyordu. Bu açıdan tüm toplumun güncel olarak sağlanan olanaklardan daha yüksek beklentilere sahip olması tarihsel bir birikimin ve kültürün sonucuydu. Eski güzel günlerin hayali toplumun tüm kesimleri için geçerliydi. Bu yüzden artan huzursuzluk mevcut düzen hakkındaki açık memnuniyetsizliğe dönüşmüştü. İmparatorluk çeşitli etnik ve dinsel grupların Türk yönetimi altında toplanmasıyla varlığını sürdürüyordu. Gerek mevcut yönetimin gücünü ve etkinliğini yitirmesi, gerek memnuniyetsizliğin yaygınlaşması, bu farklı grupların imparatorluğa olan bağını büyük ölçüde gevşetmişti. Merkezi otoritenin zayıflaması sonunda farklı etnik ve dinsel grupların ayrılıkçı istekleri arttığı gibi merkezde olan siyasal ve ekonomik bağları da son derece gevşemişti. Bu durumun sonunda değişik toplumsal gruplar arasındaki farklılıklar daha da vurgulanmaya başlamıştı. Bir yandan siyasal ayrılık hesapları yapılıyor, öte yandan Müslüman Türk halk ile öteki kesimler arasındaki düşmanlık tohumları yeşertiliyordu. İleride siyasal nedenler bölümünde görüleceği gibi bu ayrılıkçı eğilimler hem Avrupa'daki ulusçuluk akımları ile destekleniyor hem de imparatorluk üzerinde belli hesapları olan büyük devletlerce körükleniyordu. Böylece imparatorluğun yapısından gelen farklı tohumların bir arada yaşaması olayı son dönemlerde artık bütünlüğü bozucu bir siyasal birliği zedeleyici bir özellik kazanmıştı. Toplumun bireyleri gerek sade tebaalar gerekse liderler olarak imparatorluğun batışını tüm boyutlarıyla algılıyorlardı. Bu yüzden de herkes bir anlamda başının çaresine bakmaya çalışırken lider kadroda imparatorluğu kurtarmak için kendi görüşleri doğrultusunda hazırlık yapıyordu. Örneğin Mustafa Kemal Paşa da ülkeyi kurtarmak için kendi kendini hazırlayan liderlerden biriydi. 3. Siyasal koşullar. Türk devrimine yol açan koşullar arasında siyasal koşulların hiç kuşkusuz çok özel bir yeri vardır. Tüm ekonomik çıkmazlara ve iflasa, toplumsal olarak bütünüyle dağınık görünüme sahip olmasına karşın, imparatorluğun asıl çöküşünü noktalayan ve dolayısıyla Türk devrimini doğuran nesnel koşullar, siyasal koşullardır denilebilir. A. İmparatorluğun son zamanlarında siyasal iktidarın oluşumu tam bir kargaşa içindeydi. Bir kez hemen belirtmek gerekir ki, toplumun güç dengesi tümüyle bozulduğu için böyle bir dengenin siyasal iktidara da sağlıklı olarak yansıması son derece zorlaşmıştı. Ayrıca toplumdaki en güçlü varlığı iktidara getirecek bir düzenden ya da tümüyle sağlıklı bir düzenden söz etme olanağı yoktu. Osmanlı İmparatorluğu'nun sultan, halife, yeniçeriler de dahil olmak üzere merkezi bürokrasisi ve sipahi üzerine kurulu üçlü düzeninden ve bu düzenin dengesinden geriye pek bir şey kalmamıştı. Sivil ve asker bürokratlar bir ölçüde güçlenmiş ve padişahın gücünü dengeler duruma gelmişti. Yeniçeriler ortadan kaldırıldıktan sonra merkezi otorite artık bürokratlar ve sultan halife arasındaki güç dengesinin saray entrikaları çevresinde belirlenmesinde varlığını sürdürüyordu. Birinci ve ikinci meşrutiyetler İttihat ve Terakki Partisi içinde bir sivil asker aydın koalisyonu doğurmuştu. Fakat bu partide kendi içinde tutarlı ve homojen bir bütünlüğe sahip değildi. Ayrıca tek başına toplumun güç dengesinde ne denli temsil ettiği yine ayrı bir sorundu. Böylece hem toplumdaki güç dengesi belirsiz olduğundan hem herhangi bir gücü sağlıklı biçimde iktidara yansıtacak mekanizmalar bulunmadığından hem de fiili iktidar küçük darbeler, suikastler yoluyla ele geçirildiğinden toplumdaki güç dağılımı ile siyasal iktidar arasında ciddi bir kopukluk vardı. Bu durum ise ortamı iç siyaset bakımından tümüyle bir devrim için her an açık tutuyordu. B. Siyasal iktidarın nasıl değişeceği sorunu da hem geleneksel Osmanlı yönteminden sapmış hem de çağdaş kurallara henüz bağlanamamıştı. Osmanlı hanedanlığının artık gücü kalmadığından aile içi hesaplaşmada kimin padişah olacağı konusu önemini yitirmişti. Çünkü padişah artık saray içi entrikalar ve darbeler sonunda belirleniyordu. Öte yandan meşrutiyet ilan edilmiş olmakla birlikte gerek seçimlerin oldukça baskı altında yapılması, gerekçe iddiaçıların uyguladıkları darbesel yöntemler siyasal iktidarın ne biçimde el değiştireceği konusunda meşru ve geleneksel kurallar oluşturamamıştı. Gerek ikinci meşrutiyetin ilan ediliş biçimi, gerekse iddiaçıların hükümete el koydukları Bab-ı Ali baskını ve daha sonra Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülüşü iktidarın el değiştirme biçimini adeta darbelere bağlı bir duruma getirmişti. Bunun ise darbeye bağlı bir devrim açısından ortamın son derece hazırladığı açıktı. C. Osmanlı siyasal sistemi oldukça kapalı bir sistemdi. Her ne kadar devşirme sistemiyle Ortodoks Hristiyan tebaanın çocukları eğitilerek imparatorluğun en yüksek bürokratik kademelerine dek getiriliyorlardıysa da bu düzen riayanın yönetime katılma şansı bakımından fazla bir anlam taşımıyordu. Üstelik imparatorluğun son zamanlarında artık herhangi bir sistemden söz etme olanağı da kalmamıştı. Buna karşılık çağdaş eğitim kurumlarının kurulmuş olması, bir takım halk çocuklarının da özellikle askeri eğitim kurumları yoluyla iktidar içinde yer almasına olanak sağlamıştı. Fakat yine de padişah ailesinin daha çocukluktan önemli mevkilere atanmaları yönetimi bir yandan yozlaştırıyor, öte yandan da halka kapalı bir görünüm kazandırıyordu. Yine de Osmanlı'nın son zamanları halk çocuklarının eğitim yoluyla yükselmelerini en çok olanak tanıyan bir niteliğe kavuşmuştu denilebilir. Ne var ki bu nitelik ancak tarihsel açıdan ve yalnızca karşılaştırmalı olarak bir anlam taşıyordu. Yoksa güncel gelenekler açısından yine de Osmanlı bürokrasisi belli sınıf ve gruplar dışındaki tebaaya kapalı özelliğini en azından görüntüsel olarak sürdürüyordu. Bir başka deyişle halkın yönetime katılma duygusu ya da şansı yok gibi gözüküyordu. Bu durum, üyeleri bakımından en halkçı görünüme sahip İttihat ve Terakki yönetimi döneminde de varlığını aynıyla sürdürmüştü. Bunun en önemli nedenlerinden biri, pek çok halk çocuğunu bağrında barındırmasına karşın iddiaçıların tepeden inmeci ve seçkinci yaklaşımlarıydı. Bu açıdan geniş kitleler, iktidarı kendilerinden gerek ilgi, gerekse ilişki bakımından oldukça uzak görüyorlardı. D. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yönetime gelenlerin kimleri temsil ettikleri de pek belli değildi. Bu açıdan yöneticilerin temsil ettikleri kişi, grup ve sınıflarla bağlarının kopması çok önemli bir devrim nedeni oluşturur gibi gözükmektedir. Bu gerçeğin temelinde Osmanlı yönetim geleneğinin genellikle toplumdan kopuk olması, bir başka deyişle yönetimin padişahtan başka kimseyi temsil etmemesi ilkesi yatmaktadır. Yine de özellikle İttihat ve Terakki döneminde partinin anlamı son derece muğlak olan bir aydın ve bürokrat kesimi temsil ettiği ve meşrutiyetçi düşünceleri yansıttığı düşünülebilir. Bu açıdan İttihatçı yönetimin yaptıkları kendisini destekleyenler açısından hiç de umut verici değildir. Örneğin meşrutiyet adına yönetime el koyan İttihatçılar siyasal suikastler dönemi başlatmışlardır. Ayrıca meşrutiyetçiliğin bir ön koşulu olan meşrutiyetçilik konusunda da titiz oldukları söylenemez. Bu açıdan ülkede artık varlığını duyurmaya başlayan batıcı, ilerici, meşrutiyetçi ve meşrutiyetçi diye nitelendirilebilecek düşünceler açısından iddiaçıların temsil güçlerini yitirdiklerini söylemek çok da yanlış olmaz. Ayrıca bir süre sonra iddiaçıların kendi içinde de önemli bölünmeler olmuştur. Bu nedenle de iktidardaki grubun daha geniş bir tabana dayalı olan partinin tüm üyelerini ve destekçilerini temsil yeteneklerini yitirdikleri söylenebilir. Hiç kuşkusuz devrimci ve hatta darbeci nitelik taşıyan bir partideki bu bölünmeler çok önemlidir. Nitekim partinin vurucu gücünü oluşturan gruptan Yakup Cemil'in idam edilmesi bu bölünmelerden yalnız bir tanesinin göstergesidir. E. Yönetim mekanizmasının yetersizliği. Osmanlı'nın çökmesinde en önde gelen öğelerden biridir. İktidardaki kişi, grup ve sınıflardan bağımsız olarak Osmanlı Devleti'nin yönetim mekanizması tüm etkinliğini yitirmiş gözükmektedir. Bürokrasi, hemen hemen hiçbir alanda duruma egemen olamamaktadır. Siyasal iktidar ile bürokrasi arasındaki bağların gevşekliği bir yana, bürokrasi kendi içinde de güçsüz ve yetersizdir. Yönetim mekanizmasının yetersizliği, Osmanlı'nın çöküşünün ve Türk devriminin en önemli hazırlayıcılarından biridir. Askeri yönetim başta olmak üzere mali yönetim ve sivil yönetimin öteki alanları tam bir kargaşa içindedir. Yabancıların denetiminde olan duyun umumiye devlet içinde devlet özelliği kazanmıştır. Rüşvet her alanda ve her düzeyde bürokrasinin önemli bir öğesi durumuna gelmiştir. Memurların etkin olmaları bir yana maaşları bile ödenememektedir. Devleti yönetenler de bu durumun farkındadırlar. Örneğin Enver Paşa, sırf bürokrasinin etkinliğini artırmak için Arap alfabesinin yazılış biçiminde okuma ve yazmayı kolaylaştırıcı bir reform bile düşünmüştür. Yönetim mekanizmasının bu yetersizliği, hangi iktidar olursa olsun onun güçsüzleşmesine ve merkezi otoritenin tüm gücünü yitirmesine yol açıcı bir öğeydi. Bu bakımdan herhangi amaçlı bir devrimi son derece kolay ve hatta zorunlu kılıyordu. F. Siyasal çatışmaların barışçı yollara kanalize edilebilmesi de hiç olanaklı gözükmüyordu. Meclis gerçek işlevlerini yapmaktan çok uzaktı. İddiaçıların iktidara gelişlerinden kısa bir süre sonra işçi eylemlerini tümüyle yasaklamış olmaları ve iş yaşamını düzenleyen yasaların eksikliği bu alanda da cılız da olsa hak arama çabaları açısından sorun çözücü değil, sorun yaratıcı bir nitelik taşıyordu. Ayrıca bu konudaki en önemli gelişme, daha önce belirtildiği gibi siyasal çatışmaların barışçı yollar yerine tam tersine darbeler ve suikastlerle çözülme geleneğinin gittikçe yerleşmekte oluşuydu. Bu açıdan toplumdaki çeşitli çatışma ve çelişkilerin barışçı yollara kanalize edilmesi yerine devrim yoluyla çözülmesinin güncel beklentilere daha uygun olduğu rahatlıkla söylenebilir. G. Bir devrime yol açan nesnel siyasal koşullar arasında sistemin karşıtlarına meşru yollar tanımaması olayı sanki Osmanlı'nın son dönemi için söylenmiş gibidir. Bir yanda mutlakiyetçi bir yönetimin meşrutiyet adına sınırlandırılması ile başa geçen iddiaçıların varlığı, öte yanda bizzat iddiaçıların her türlü muhalefeti susturucu ve bastırıcı önlemleri ortamı siyasal devrim açısından iyice hazır duruma getirmiştir. H. İmparatorluk içinde kimse artık mevcut siyasal yönetimin uzun dönemli sorunlara çözüm getireceğine inanmıyordu. Bu yüzden de çözümler mevcut siyasal yapının dışında aranmaya başlamıştı. Hemen herkes mevcut siyasal yapıyı değiştirerek vatanı kurtarma reçeteleri hazırlıyordu. Birbirlerinden oldukça farklı ilkelere göre hazırlanmış olan bu reçetelerin tek ortak yanı hepsinin mevcut siyasal rejimden umut kesmiş olmalarıydı. I. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış nedenleri arasında hem siyasal hem de ideolojik nitelikli olanı milliyetçilik akımlarıdır. Batı Avrupa'da sanayi devrimi sonra geliştirilmiş ve Osmanlı'ya bütünüyle yabancı olan milliyetçilik ideolojisi önce Balkanlar'da etkisini gösterdi. Daha sonra Arap Yarımadası'na da atlayan milliyetçilik akımları en sonunda imparatorluğun sahibi olan Türkleri tek başına bıraktı. Aslında milliyetçilik ideolojisi Osmanlı'yı yıkmak ya da zayıflatmak için en etkili araçtı. Farklı dinsel ve etnik gruplardan oluşan imparatorluk bu gruplara milliyetçilik ruhunun aşılanması ile kaçınılmaz olarak çözülecekti. İşin ilginç yanı, Osmanlı'yı zayıflatan ve sonunda yıkılışa dek götüren milliyetçilik eylemlerinin hemen tümünün altında ya da arkasında İngiliz ya da Rus desteği gibi emperyalist ülkelerin oyunları yatıyordu. Fakat burada hemen belirtmeli ki, emperyalist ülkelerin oyunları tek başlarına milliyetçilik akımlarını başlatıp etkili duruma getiremez. Hiç kuşkusuz asıl neden, sanayi devrimi sonrası Avrupa'daki toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeler ve milliyetçiliğin bir ideoloji olarak bunların sonucunda biçimlenmiş olmasıdır. İ. Siyasal düzenin savaş nedeniyle zayıflamış olması Osmanlı Devleti'nin çöküş nedenlerinden biridir. Aslında tümüyle zayıflamış imparatorluk 1912'de başlayan Balkan Savaşı ile artık tam bir çöküş dönemini yaşıyordu. Balkan Savaşı'nda kısmi zaferlerle biraz morali düzen imparatorluk 1. Dünya Savaşı ile siyasal tarih sahnesinden çekilmeye hazırlandı. Bizi ancak Mısır'ın pamuğu ile Bakü'nün petrolü kurtarır sloganı ve hayali ile Almanların yanında savaşa giren imparatorluk, bu savaşı da kaybedince tarih sahnesinden silinmeye mahkum oldu. Burada hemen Anadolu'nun işgali sorununa da değinmek yerinde olur. 10 yılı aşkın süredir sürekli savaşta olan Anadolu halkı, İstiklal Savaşı'nda da çok olumlu bakmıyordu. Ne zaman ki düşmanın süngüsüz, çoluk çocuk demeden tüm halkı katletmeye başladı, o zaman başta İstiklal Savaşı'na soğuk davranan Eşraf ve Ayan olmak üzere tüm halk Mustafa Kemal Paşa'nın nedenle haklı olduğunu gördü. Bu açıdan Türk devrimini incelerken savaş üyesini iki biçimde dikkate almak gereği ortaya çıkar. Birinci olarak savaş, Osmanlı İmparatorluğunu zayıflatmış hatta yıkmıştır. Fakat savaşın rolü bununla bitmez. Yine aynı savaş, Osmanlı İmparatorluğunu yıkarak yerine yeni bir devlet kurmak için devrim yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün de en önemli psikolojik yardımcısı olmuş, düşman tehdidini somut olarak halka tattırarak yeni devleti kurmaya yönelik devrime, sıcak savaş içinde yoğrulmuş bir halk kitlesini taraftar olarak kazandırmıştır. İşgalin devrimi engelleyici özelliğine aşağıda değinilecektir. J. İmparatorluk son zamanlarda artık gerek ekonomik gerekse siyasal bakımdan bir sömürge durumuna dönüşmüştü. Yabancı güçler imparatorluğun maliyesine el koymuşlardı. Ayrıca ticaret ve ne kadar varsa sanayi de yabancıların ya da ekonomik olarak dışarı bağımlı kişilerin elindeydi. Ortaya adeta bir Laventan İmparatorluğu çıkmıştı. Yabancı denetimi bu temel alanlara ek olarak Bab-ı Ali'yi de boyunduruğunu almıştı. Gün geçmiyordu ki yabancı ülkenin elçisi Osmanlı hükümetine bir ultimatum vermesin. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi işin en acıklı tarafı Osmanlı vezirlerinin de sadrazamlar da dahil yabancı ülkelerden medet umar duruma gelmiş olmalarıydı. Bu yabancı hayranlığı ve taraftarlığı öyle boyutlara ulaşmıştı ki büyük ülkeler kendi taraftarı olan kişilerin sadaret makamına gelmesi için nüfuzlarını kullanır olmuşlardı. Son dönemde görev almış kişiler arasında Mithat Paşa İngiliz, Mahmut Nedim Paşa Rus, Enver Paşa Alman taraftarlarına birkaç örnek olarak verilebilir. Burada yalnız ülkesine ve halkına güvenen Mustafa Kemal Atatürk'ün önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 4. Sonuç. Görüldüğü gibi nesnel koşullar açısından Osmanlı İmparatorluğu'nun bir devrim ile yıkılması kaçınılmaz bir toplum bilimsel olgu niteliği taşıyordu. Gerek ekonomik, gerek toplumsal, gerekse siyasal yapı ve koşullar tümüyle bir devrim için hazırdı. Yine de Türk devrimi olmayabilirdi. Örneğin Sevr Anlaşması sonunda parçalanan ve işgal edilen Anadolu ve Osmanlılara bırakılan topraklar yine bir kukla padişah yönetiminde sanki Osmanlı'nın devamıymış gibi tarih sahnesindeki varlığını sürdürebilirdi. Aslında bu seçenek Anadolu düşman tarafından fiili denetime alındığı, yani askeri güçle denetlendiği için en olası seçenek niteliğinde taşıyordu. Bir başka deyişle nesnel koşulların tümünün bir devrimi hazırlamasına karşılık düşmanın işgali böyle bir devrim olanağını birdenbire son derece kısıtlamıştı. İşte bu noktada bir devrimin öznel koşullarının önemi ortaya çıkmaktadır. Bir lider olmasaydı, bu lider bir örgüt kurmasaydı ve halkı bir ideoloji çevresinde birleştirmeseydi, Türk devriminden söz etmek olanaksız olurdu. Mustafa Kemal Atatürk'e halk desteğinin verilmesinde büyük yardım olan düşman işgali, temelde Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimini ve bu devrimin bir parçası olan İstiklal Savaşı'nı son derece güçleştirici bir öğeydi. Savaşların ülkeleri devrime daha açık duruma getirdikleri doğrudur. Fakat unutmayalım ki 1919 yılında Anadolu'daki durum bir savaş durumu değil, yenilmiş bir ülkenin işgal altındaki durumudur.